Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 22. ayrım. Mia Bergman yeni yaptığı kahveyi termosa doldururken kapı zili çaldı. Saat 9'a geliyordu. Kapıya daha yakın oturan Doug Svensson, Blomqvist'in erken geldiğini düşünerek gözetleme deliğinden bakmadan kapıyı açtı. Gelen Blomqvist değildi. Kapıda kısa boylu, çocuğa benzeyen, 17-18 yaşlarında genç bir kız duruyordu. Doug Svensson ve Mia Bergman'ı aramıştım, dedi genç kız. Doug Svensson benim. Her ikinizle de görüşmek istiyorum. Svensson otomatik olarak saate baktı. Bergman da hole gelmiş, erkek arkadaşının arkasından merakla bakmaya başlamıştı. Ziyaret için biraz geç değil mi, dedi Svensson. Kız sabırlı bir sessizlikle süzdü Doug Svensson'ı. Ne konuşmak istiyorsun? Millennium'da basmaya hazırlandığınız kitabınız hakkında. Doug ile Mia birbirlerine baktılar. Peki ama sen kimsin? Konuyla ilgilenen biriyim. İçeri girebilir miyim? Yoksa burada mı konuşalım? Svensson bir saniye durakladı. Kız belli ki biraz yabaniydi. Ziyaret saati de tuhaftı ama yine de zararsız birine benziyordu. Kapıdan çekilip içeri buyur ettiler. Biraz kahve alır mısın, dedi Bergman. Doug kız arkadaşına boş ver kahveyi der gibi baktı. Kim olduğunu sormuştum. Cevap vermeyi düşünüyor musun, dedi Svensson. Evet, teşekkür ederim. Yani kahve için. Benim adım Lisbeth Salander. Bergman omuzlarını silkerek kahve termosunu açtı. Blomqvist gelecek diye fincanları önceden masaya koymuştu. Millennium'da bir kitap yayınlayacağımı da nereden çıkardınız, diye sordu Svensson. Birden derin bir şüpheye kapılmıştı. Ama kız bu soruyu duymazlıktan geldi. Yüzünü buruşturarak Mia'ya baktı. Herhalde gülümsediğini düşünüyordu. İlginç bir tez, dedi. Mia'nın şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Benim tezimi nereden biliyorsun? Elime bir kopyası geçti, dedi gizemli bir ifadeyle. Doug Svensson'ın canı iyice sıkılmıştı. Şimdi bana ne istediğini söyleyebilirsin, dedi. Göz göze geldiler. Svensson, kızın koyu kahverengi gözlerinin ışıkta kuzguni siyaha çaldığını fark etti. Yaşı da ilk başta tahmin ettiği kadar küçük değildi. Ben Zala'yı, Alexander Zala'yı niçin ısrarla araştırdığını öğrenmek istiyorum, dedi Lisbeth Salander. Ve en önemlisi de onun hakkında ne bildiğini. Alexander Zala. Svensson'un dili tutulmuştu. Zala'nın ön adını ilk defa duyuyordu. Doug Svensson karşısındaki kızı incelemeye başladı. Kahve fincanını kaldırmış, gözünü Svensson'dan ayırmadan bir yudum almıştı. Gözlerinde en ufak bir sıcaklık yoktu. Doug'ın içinden hafif bir ürperti geçti. Mikael ve diğer misafirlerin aksine hem de yaş günü çocuğu olmasına rağmen Annika Giannini şarap ve yemek sırasında içilen diğer içkilerden kaçınmış, yalnızca bir bardak hafif alkollü bira içmişti. Saat akşam 10.30'a gelirken de tamamen ayıktı. İçkiden uzak durmasının nedeni bazı bakımlardan tam bir aptal olduğunu düşündüğü abisine sahip çıkmaktı. Bu saatte otobüsle o kadar yol gitmesini içi el vermediğinden Enskede üzerinden evine bırakmayı önerdi. Her halükarda Van de Wagen otobüs durağına bırakacaktı. Ha oraya gitmiş, ha şehre, fark etmezdi. Blomqvist emniyet kemerlerini bağlarken niçin bir araba almıyorsun, diye sordu Annika. Çünkü benim çalıştığım iş yeri seninki kadar uzak değil. Yürüyerek gidiyorum. Arabaya ancak yılda bir kez ihtiyacım oluyor. Üstelik kocan o güzel Skane içkilerinden sunduktan sonra zaten araba kullanamazdım. Gittikçe daha çok İsveçli oluyor. 10 yıl önce İtalyan içkileri ikram ederdi. Yol boyunca bildik kardeş sohbeti yaptılar. İnatçı bir hala, daha az inatçı iki teyze, epey mesafeli iki kuzen ve bir de kuzen çocuğu dışında Mikael ve Annika birbirlerinin tek akrabasıydılar. Aralarındaki 3 yıllık yaş farkı nedeniyle gençken pek yakınlıkları yoktu ama yaşlanmaya başladıklarında birbirlerini yeniden keşfetmişlerdi. Annika hukuk okumuştu. Mikael onun kendisinden çok daha yetenekli olduğunu düşünürdü. Üniversite boyunca yelken yapmış, birkaç yılını bölge mahkemelerinde çalışarak geçirmişti. Sonra da İsveç'in tanınmış avukatlarından birinin yanında iş bulmuş, ardından kendi avukatlık bürosunu açmıştı. Uzmanlık alanı aile hukukuydu. Zamanla eşitlik sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştı. Kendisini eziyet gören kadınların savunmasına adamış, bu konuda bir kitap yazmış ve saygın bir yer edinmişti. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sosyal demokratların saflarında politikaya bile atılmıştı. Bu yüzden Mikael arada bir aparatçık diye takılarak onu kızdırırdı. Mikael parti aidiyetiyle gazeteci güvenilirliğini bir araya getirmenin imkansızlığına karar vermişti. Hatta oy vermekten bile kaçınırdı. İlle de oy vermesi gerektiği durumlarda ise hangi partiye oy verdiğini Berger'le bile konuşmazdı. Skrupron'dan geçerken Annika abisine "Sen iyi misin?" diye sordu. "İyiyim." "O zaman sorun ne?" "Ne sorunu?" "Seni iyi tanıyorum Mike. Bütün gece aklın başka yerdeydi." Blomqvist bir süre sustu. "Karmaşık bir hikaye. Şu anda iki sorunum var. Biri 2 yıl önce tanıştığım bir genç kız. Venström işinde bana yardım etmişti. Sonra birden hayatımdan çıkıp gitti. Hem de tek kelime açıklama yapmadan. Bir seneden fazla bir zaman ne gördüm ne de bir haber aldım. Ta ki geçen haftaya kadar." Blomqvist Dundagatan'daki saldırıyı kardeşine anlattı. "Polise bildirdin mi?" "Hayır." "Neden?" "Kız çok özel biri. Ayrıca saldırıya uğrayan o. Polise kendisinin bildirmesi gerekirdi." Blomqvist, Salander'ın yapılacak işler listesinde "polise haber ver" gibi bir notun yer alacağını sanmıyordu. "Annika inatçı keçi" diyerek Blomqvist'in yanağına hafif bir fiske vurdu. "Her şeyi kendi başına çözeceksin değil mi? İkinci sorun nedir?" "Millennium'da büyük yankı yaratacak bir çalışmayı tamamlamak üzereyiz. Bütün akşam acaba bazı konuları sana danışsam mı diye düşündüm. Avukat olarak tabii." Annika şaşırmıştı. "Danış hadi" diye haykırdı. "Kadın ticareti ve kadına yönelik şiddetle ilgili bir hikaye. Sen hem kadına yönelik şiddetle ilgilisin hem de avukatsın. Büyük ihtimal basın özgürlüğü ile ilgili davalar almıyorsundur. Ama yine de eğer baskıya verilmeden önce kitabın taslağını ve Millennium dergisinde çıkacak konuyla ilgili makaleleri okuyup fikrini söylersen çok sevinirim. Ama epey hacimliler." Annika Hammarby fabrika yolundan geçip Sikla kanalına döndü. Enskede yoluna girene kadar Ninaswagen'e paralel küçük yoldan sürdü arabayı. "Biliyor musun Mikael, hayatımda bir kez sana çok kızdım." "Öyle mi?" dedi Mikael şaşkın bir ifadeyle. Venström olayından yargılanıp iftira suçundan 3 ay hapis cezası aldığında. "Sana öyle öfkelenmiştim ki neredeyse öfkeden patlayacaktım." "Niye ki? Ben kendimi aptal konumuna düşürdüm." "Bunu defalarca yaptın ama avukata ihtiyacın olduğunda hiç beni aramadın. Bunun yerine öylece oturup basının ve mahkemenin attığı çamurlara katlandın. Kendini savunmadın bile. Öleceğim sandım. Çok özel şartlar vardı ama senin yapabileceğin hiçbir şey yoktu." "Tamam ama ben bunu çok sonra, Millennium tekrar ayakları üzerinde durduğunda ve Venström meselesinde temize çıktığında anlayabildim. O zamana kadar da seninle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bizim davayı kazanmamızın hiçbir yolu yoktu. Benim yakındığım nokta o değil. Ümitsiz bir dava olduğunu biliyorum. Mahkeme kararını okudum. Benim söylemek istediğim, bana hiç gelmedin. Benden yardım istemedin. En azından, hey kız kardeşim, bir avukata ihtiyacım var diyebilirdin. İşte bunun için mahkemeni izlemeye gelmedim." Mikael kız kardeşinin söylediklerini düşündü. "Haklısın, özür dilerim, sana gelmeliydim." "Evet, yapmalıydın. Ama o yıl zihnim dumura uğramıştı. Kimseyle konuşmak istemiyordum. Yalnızca uzanmak ve ölmek istiyordum." "Sanki yapmadın da." "Affet beni." Annika gülümsedi. "Güzel. 2 yıl sonra bir özür alabildim. Tamam. Taslağı da makaleleri de okuyacağım. Yalnız acelesi var mı?" "Evet var. Yakında baskıya göndereceğiz. Buradan sola dön." Annika, Doug Svensson ile Mia Bergman'ın yaşadığı Björne Borgsvagen'deki apartmanın karşısına arabasını park ettiğinde "Yalnızca bir dakika alır," diyen Mikael koşarak sokağın karşı tarafına geçti. İçeri girer girmez bir tuhaflık sezdi. Üst katlardan heyecanlı sesler geliyordu. Doug ile Mia'nın oturduğu 3. kata kadar merdivenleri koşarak çıktı. Ancak 3. kata geldiğinde bütün bu velvelenin arkadaşlarıyla ilgili olduğunu anladı. Merdiven sahanlığına komşularından 5 kişi toplanmıştı. Doug ile Mia'nın dairelerinin kapısı aralıktı. Mikael meraktan çok endişe dolu bir sesle "Neler oluyor?" dedi. Sesler kesildi. 5 çift göz Mikael'e döndü. 70'li yaşlarda 3 kadın ve 2 erkek. Kadınlardan birinin üzerinde kahverengi bir sabahlık vardı. "Silah sesine benziyordu," dedi kahverengi röpteşamp giymiş bir adam. "Silah mı?" "Evet, şimdi bir dakika önce bu dairede silah sıktılar. Kapıda böyle açıktı." Mikael zili çalıp ardından da hemen içeri girdi. "Doug, Mia!" diye bağırdı. Cevap yoktu. Birden sırtından aşağı soğuk terler boşandı. Barut kokusu vardı. Salona yöneldi. Önce aman tanrım, Doug yemek masasının yanında bir kan gölünün içinde yatıyordu. Mikael Doug'a doğru atılırken cep telefonunu çıkarıp 112 acili aradı. "İsmim Mikael Blomqvist. Bana ambulans ve polis lazım." Adresi verdi. "Sorun ne?" "Bir erkek. Başından vurulmuş, kendinde değil." Mikael eğildi. Elini Doug'ın boynuna koyup nabzını yokladı. Birden başının arkasındaki o inanılmaz oyuğu fark etti. Beyni parçalanmıştı. Yavaşça elini çekti. Dünyanın tüm ambulansları bir araya gelse Doug'ı kurtaramazlardı. Bergman'ın üzerinde titrediği ninesinden kalma kahve fincanları paramparça her tarafa dağılmıştı. Ayağa kalkıp etrafına bakındı. "Mia!" diye bağırdı. Komşulardan kahverengi röpteşamlı olanı içeri girmiş, holde duruyordu. Salondan çıkan Mikael elini kaldırarak "Orada dur," dedi. "Dışarı çık." Adam önce itiraz edecek gibi olduysa da emre uydu. Mikael bir 15 saniye kadar tereddüt etti. Sonra kan gölünün ve Doug'ın cesedinin etrafından dolanarak yatak odasına girdi. Mia Bergman yatağın yanında sırt üstü yatıyordu. "Hayır, hayır, Mia, Mia da mı? Tanrı aşkına." Suratından vurulmuştu. Kurşun çenesinin sol kulağına yakın köşesinden girmiş, portakal büyüklüğünde bir delik açarak şakağından çıkmıştı. Sağ göz çukuru tamamen boşalmıştı. Erkek arkadaşından daha büyük bir kan gölünün içindeydi. Yatağın baş tarafındaki duvarda da kan vardı. Mikael'in kıracak gibi sıktığı cep telefonu hala açıktı. Adeta nefes almayı unutmuştu. Boğulur gibi oldu. Derin bir nefes aldı, telefonu kulağına götürdü. "Polise ihtiyacımız var. İki kişi vurulmuş. Sanırım ölmüşler. Acele edin," dedi. Acil hattından bir şeyler dediklerini duydu ama kelimeleri çıkaramıyordu. Sanki kulağında bir sorun vardı. Etrafında çıt yoktu. Bir şeyler söylemeye çalıştı. Kendi sesini bile duyamadı. Cep telefonunu kulağından çekti, sahanlığa çıktı. Bütün bedeni zangır zangır titriyor, kalbi deliler gibi çarpıyordu. Sahanlıkta toplanan korku dolu kalabalığın arasından sıyrılıp merdiven basamağına oturdu. Komşuların sesleri çok uzaklardan, sanki bir tünelden geçerek geliyordu. "Ne olmuş? Kendilerine kötü bir şey mi yapmışlar? Bir şey olmuş mu?" Blomqvist uyuşmuş gibiydi. Şokta olduğunun farkındaydı. Başını dizlerinin arasına soktu. "Tanrım, öldürüldüler. Birkaç dakika önce kurşunlandılar. Katil belki hala içeride. Hayır, görürdüm. 55 metrekarelik daire." Titremesine engel olamıyordu. Doug yüzüstü yatıyordu. Onun yüzünü görememişti ama Mia'nın paramparça olmuş yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Birden sanki biri ses düğmesinin ayarını düzeltmiş gibi tekrar sesleri duymaya başladı. Hemen ayağa kalktı. Kahverengi röptöşarm giymiş adamı gördü. "Sen," diye seslendi Blomqvist, "burada kal. Kimseyi içeri sokma. Polis ve ambulans gelmek üzere. Aşağı inip onları karşılayacağım." Merdivenlerden üçer beşer atlayarak indi. Giriş katına geldiğinde bodruma inen basamaklar gözüne çarptı. Oraya yöneldi. Birkaç basamak sonra bir tabanca gördü. 45'lik Colt Magnum'a benziyordu. Ulu Palme cinayeti de böyle bir silahla işlenmişti. Bir an tabancayı almak için güçlü bir istek duydu. Sonra kendini tuttu. Binanın giriş kapısını açtı, temiz havaya çıktı. Araba kornası duyunca kız kardeşinin arabada beklediği aklına geldi. Sokağın karşısına geçti. Annika tam ağzını açıp geç kaldığı için abisini fırçalamaya hazırlanmıştı ki yüz ifadesini görerek durdu. "Dikkatini çeken biri oldu mu?" diye sordu Mikael. Sesinde bir tuhaflık vardı. "Hayır, nasıl yani? Ne oldu?" Mikael Blomqvist etrafına baktı. Sokak sessizdi. Ceketinin ceplerini karıştırıp buruşmuş sigara paketini aldı. Pakette kalmış son sigarayı yakarken yaklaşan siren seslerini duydu. Saatine baktı. 23:17. Polis arabası sokağa döndüğünde kız kardeşine bakmadan "Annika, bu uzun bir gece olacak," dedi. Olay yerine ilk gelen polis memurları Magnusson ve Olsson'du. Yanlış bir alarm yüzünden Ninasvagen'e gitmişler, çağrıyı duyunca hemen buraya yönelmişlerdi. Onları Skanstull'dayken çağrıyı duyan Oswald Martensson isimli komiser izlemişti. İki araba neredeyse aynı zamanda iki ayrı ucundan sokağa girdiler. Sokağın ortasında duran kot pantolonlu, koyu renk ceketli bir adam ellerini kaldırarak onları durdurdu. Aynı anda 1-2 metre ileride park etmiş bir arabadan bir kadın çıktı. Üç polis de arabalarından inmeden birkaç saniye beklediler. Polis alarm merkezi iki kişinin silahla öldürüldüğü ihbarı aldıklarını söylemişti. Onları durduran adamın elinde siyah bir şey vardı. Bunun bir cep telefonu olduğunu anladıklarında silah kılıflarının kopçasını açarak arabalarından indiler. Martensson kumandayı ele aldı. "Silahlı saldırı haberini siz mi verdiniz?" Adam başını salladı. Yaprak gibi titriyordu. İki parmağının arasında sigara vardı ama elinin titremesinden ağzına götüremiyordu. "Adınız ne?" "Mikael Blomqvist. Birkaç dakika önce bu apartmanda iki kişi öldürüldü. İsimleri Doug Svensson ve Mia Bergman. Üçüncü katta oturuyorlar. Kapılarının önünde komşulara toplanmış." "Aman tanrım," dedi kadın. "Peki siz kimsiniz?" dedi Martensson. "Annika Giannini, onun kız kardeşiyim," diyerek Mikael'i gösterdi. "Burada mı oturuyorsunuz?" "Hayır," dedi Mikael. "Vurulan çifti ziyaret edecektim. Kız kardeşim akşam yemeğinden sonra arabasıyla beni buraya getirdi." "Yani iki kişinin vurulduğunu söylüyorsun. Neler olduğunu gördün mü?" "Hayır, onları ben buldum." "Pekala, hadi yukarı çıkıp bakalım," dedi Martensson. "Bir dakika," dedi Mikael. "Komşular ben gelmeden bir iki dakika önce silah seslerini duyduklarını söylediler. Geldikten en fazla bir dakika sonra da 112'yi aradım. Yani 5 dakika bile geçmedi. Katil fazla uzaklaşmış olamaz." "Ama katili görmemişsiniz. Elinizde bir tarif yok, değil mi?" "Biz görmedik. Belki komşulardan biri görmüştür." Martensson telsizle merkeze bilgi veren Magnusson'a bir işaret yaptı. Sonra Blomqvist'e döndü. "Bize yolu gösterir misiniz?" dedi. İçeri girdiklerinde Blomqvist durdu. Sessizce bodruma inen merdivenleri işaret etti. Martensson eğilip silahı inceledi. Basamaklardan indi, bodrum kapısını zorladı, kapı kilitliydi. "Olsun, sen burada kal, gözünü silahtan ayırma," dedi Martensson. Dairenin önündeki kalabalık azalmıştı. Komşulardan ikisi dairelerine geri dönmüşlerdi. Rob de Chambly adam kapıda bekliyordu. Üniformalı görevlileri görünce rahatladı. "Kimseyi içeri bırakmadım," dedi. Martensson ile Blomqvist aynı anda "iyi," dediler. Basamaklarda kanlı ayak izleri var dedi Martenson. Blomqvist bir ayağını kaldırıp İtalyan mokasenlerinin altını kontrol etti. Onlar muhtemelen benim ayakkabılarımdandır dedi. Daireye girdiğimde içerisi kan gölüne dönmüştü. Martenson Blomqvist'e sorgular gibi bir baktı. Dairenin kapısını bir kalemle iterek iyice açtı. Holde de kanlı ayak izleri vardı. Sağda, Doug Svensson salonda, Mia Bergman yatak odasında. Martenson salona ve yatak odasına girdikten birkaç saniye sonra geri döndü. Telsizle cinayet masasından bir ekip göndermelerini istedi. O merkezle konuşurken ambulans görevlileri de gelmişti. Martenson konuşmasını bitirirken onları durdurdu. İki kişi, gördüğüm kadarıyla hiç umut yok. Sadece biriniz girip suç mekanında hiçbir yere dokunmadan bakabilir mi dedi. İçeri giren ambulans doktoru hastaneye götürmekte bir yarar olmadığını bildirdi. Artık kurtulamazlardı. Mikael Blomqvist'in birden midesi bulanmaya başlamıştı. Martenson'a döndü. Ben dışarı çıkıyorum, hava almaya ihtiyacım var dedi. Maalesef gitmene izin veremem. Sakin ol dedi Blomqvist. Kapının önündeki bankta oturacağım. Kimliğini görebilir miyim? Lütfen. Blomqvist cüzdanından kimliğini çıkartıp Martenson'un avucuna koydu. Sonra tek kelime etmeden merdivenlerden aşağı indi. Annika polis memuru Olson'la birlikte bankta oturuyordu. Mike, neler oluyor? Çok sevdiğim iki insan öldürüldü. Doug Svensson ile Mia Bergman. Okumanı istediğim kitap taslağı vardı ya, Doug yazmıştı. Annika abisini bunaltmamak için sustu. Bir kolunu omzuna doladı. Başka polis arabaları gelene kadar öylece kaldılar. Karşı kaldırımda bir avuç meraklı toplanmıştı. Mikael binanın çevresini kordon altına alan polisleri sessizce izledi. Cinayet soruşturması başlamıştı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 235. Devamı 23. ayrımda.